Ayşe ve Sevde validelerimizin birbirleriyle güzel geçinmeleri. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e bulamaç pişirdim. O sırada Sevde de oradaydı. Hazreti Peygamber onunla benim aramda oturuyordu. Sevde'ye bu yemekten sen de ye dedim. Fakat o yemedi. Ben de yemin ederim ki ya bu yemekten yersin ya da onu senin yüzüne sürerim dedim. Ama o yine yemedi. Bunun üzerine elimi yemeğe daldırıp onun yüzüne sürdüm. Hazreti Peygamber benim bu yaptığıma güldüler. Sonra da yemek kabını Sevde'ye uzatarak sen de aynı şekilde Ayşe'nin yüzüne sür buyurdular. Böylece o da benim yüzüme sürdü. Hazreti Peygamber onun yaptığına da gülüyordu. O sırada dışarıdan Hazreti Ömer'in sesi işitildi. Ey Abdullah diye bağırıyordu. Bu sesi işiten Hazreti Peygamber onun içeri gireceğini zannederek Sevde ile bana kalkıp gidiniz ve yüzlerinizi yıkayınız buyurdular. Hazreti Peygamber'in kendisine saygı duyduğu bu olaydan sonra Ömer'e her zaman saygı duydum. Ayşe ve Hafsa validelerimizin Sevdetül Yemaniye adlı kadınla güzel geçinmeleri. Sevdetül Yemaniye adlı kadın Hazreti Ayşe'nin ziyaretine geldi. O sırada Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz de oradaydı. Sevde çok süslü giyinmişti. Üzerinde Yemen işi bir kürk, başında da yine Yemen yapısı bir başörtüsü vardı. Bu başörtüsü onun alnına kadar inmekteydi. Hafsa validemiz Hazreti Ayşe'ye usulca "Ey müminlerin annesi, birazdan Hazreti Peygamber gelecek. Bu kadınsa aramızda pırıl pırıl parlamaktadır." dedi. Ayşe validemiz "Ey Hafsa, Allah'tan kork da bir şey yapayım deme." dediyse de Hafsa validemiz "Vallahi ben onun süsünü bozacağım." dedi. Sevde'nin kulakları pek iyi işitmiyordu. Bu yüzden onların konuşmalarını duyamadı ve onlara ne konuştuklarını sordu. Hafsa validemiz "Tek gözlü adam Deccal çıkmış da onun hakkında konuşuyorduk." diye cevap verdi. Bunun üzerine Sevde "Ya demek öyle." diyerek fena halde korktu. Öyle ki tir tir titreyerek "Şimdi ben nereye saklanacağım?" dedi. Hafsa validemiz de ona "İşte şu odaya gir." dedi. Gösterdiği oda hurma dalları ve yapraklarının konulduğu bir oda olup toz toprak içerisindeydi ve her tarafını örümcek ağları kaplamıştı. Sevde oraya gizlendi. Hazreti Peygamber geldiğinde Hafsa ile Ayşe validelerimizin gülmekte olduklarını gördü. Hem de o kadar gülüyorlardı ki gülmekten konuşamıyorlardı. Hazreti Peygamber onlara "Bu kadar gülecek ne var? Niçin gülüyorsunuz?" diye sordu ve bu soruyu 3 kez tekrarladı. Nihayet biraz kendilerini toparlayan Hafsa ve Ayşe validelerimiz elleriyle Sevde'nin saklanmakta olduğu odayı gösterdiler. Hazreti Peygamber oraya baktığında korkudan titremekte olan Sevde'yi gördü. Ona "Burada ne arıyorsunuz? Sana ne oldu böyle?" buyurdular. Sevde "Ey Allah'ın Resulü, tek gözlü adam çıkmış. Onun için buraya saklandım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 2 kez "O henüz çıkmadı. Fakat ileride çıkacaktır." buyurdular. Sonra da Sevde'yi oradan çıkarıp elbiselerine bulaşan tozu, toprağı ve örümcek ağlarını temizledi. Hazreti Peygamber'in Ayşe validemizle güzel geçinmeleri. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le oturuyorduk. Bu sırada dışarıdan bazı sesler işitildi. Hazreti Peygamber kalkıp dışarı çıktılar. Dışarıda Habeşli bir kadının oynadığını ve halkın da onu seyrettiklerini görünce bana seslenerek "Ey Ayşe, gel sen de bak." buyurdular. Bunun üzerine çıkıp yanağımı Hazreti Peygamber'in omuzlarına koyarak o oynayan kadını seyretmeye başladım. Kadın uzun bir süre oynadı. Hazreti Peygamber ara ara bana "Ey Ayşe, bakmaya doydun mu?" diye soruyorlar. Ben de onun bana olan sevgisini ölçmek için "Hayır, daha doymadım." diyordum. Nihayet onun yorulduğunu ve bu yüzden de tek ayağına dayanıp ara sıra bunu değiştirdiğini gördüm. İşte tam o sırada Ömer de oraya geldi. Onu gören kalabalık korkularından dağılıverdiler. O zaman Hazreti Peygamber, "Ömer geldiğinde insan ve cin şeytanlarının oradan kaçtıklarını gördüm." buyurdular. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber hücremin kapısında duruyorlardı. O sırada da bir grup Habeşli mescitte süngü ve mızraklarıyla oynamaktaydılar. Hazreti Peygamber de onları seyredebilmem için beni abasıyla örttüler. Ben de onun kulağıyla omzu arasından oynamakta olan Habeşlileri seyretmeye başladım. Bu şekilde usanıp yoruluncaya kadar onları seyrettim. Benim bu halimi göz önünde bulundurarak, yaşı küçük, oyun ve eğlencelere çok meraklı kızlar hakkında az da olsa müsamahalı davranın. Hazreti Peygamber'in hanımlarının birbirleriyle ve Hazreti Peygamber'le güzel geçinmeleri. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hanımlarından Cahş kızı Zeynep'in yanında kaldıklarında orada bal şerbeti içerlerdi. Bir gün Hafsa ile aramızda Hazreti Peygamber hangimizin odasına gelirse ona "Ey Allah'ın Resulü, sizden megafir kokusu geliyor, yoksa ondan mı yediniz?" demek üzere anlaştık. Megafir, bir çeşit meşe ağacından çıkan tatlı ve fakat fena kokulu bir zamktır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ikimizden birinin yanına geldiğinde o ona anlaştığımız gibi "Ey Allah'ın Resulü, sizden megafir kokusu geliyor, yoksa ondan mı yediniz?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Hayır, ben megafir yemiş değilim. Ancak Zeynep binti Cahş'ın yanında bal şerbeti içmiştim. Bundan böyle bir daha onu içmeyeceğim." buyurdular. Bunun üzerine "Ey Peygamber, eşlerinin rızasını aramak için Allah'ın sana helal ettiği şeyleri niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Allah size yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin Mevlanızdır. O bilendir. Her işinde hikmet sahibidir." Peygamber bir eşine gizli bir şey söylemişti. Fakat eşi sözü haber verip Allah da onun bu davranışını peygamberine açıklayınca peygamber hanımına bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi "Bunu sana kim söyledi?" dedi. O da "Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bildirdi," dedi. "Eğer ikiniz de ey Hafsa ve Ayşe tevbe ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü kalbiniz gerçekten buna meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka verecek olursanız onun Mevlası, yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların arkasında melekler de onun destekçisidirler." Ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerdeki gizli söz, "Ben megafir yemedim, sadece bal şerbeti içtim" cümlesidir. Hazreti Peygamber'in kendilerini boşamak istediğinde dahi hanımlarıyla güzel geçinmeleri. Abdullah bin Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'den, haklarında "Eğer ikiniz tevbe ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü kalbiniz gerçekten buna meyletmiştir." ayetinin indiği Hazreti Peygamber'in iki hanımının kimler olduğunu sormak istiyor fakat buna bir türlü fırsat bulamıyordum. Nihayet Hazreti Ömer'le birlikte bir hac yolculuğuna çıktık. Yolda o abdest bozmak için bizden ayrıldığında ben de arkasından giderek bir yerde onun dönmesini bekledim. Elimde de bir ibrik su vardı. Dönüşünde ellerine su dökerek ona abdest aldırdım. Sonra da "Ey müminlerin emiri, Tahrim suresinde bahsedilen Hazreti Peygamber'in iki hanımı hangileridir?" diye sordum. "Şaşılacak bir şey, ey İbn Abbas, gerçekten sen bunu biliyor musun? O ikisi Ayşe ile kızım Hafsa'dır," dedi. Sonra Hazreti Ömer hadiseyi ona anlatmaya başlayarak şunları söyledi. "Biz Kureyşliler, kadınlara hakim olan ve onlara galebe çalan bir kavimdik. Ancak Medine'ye vardığımızda, orada kadınlarının kendilerine hakim olduğu bir kavim bulduk. Bizim hanımlarımız da onların bu adetlerini öğrendiler. Beni Ümeyye bin Zeyd kabilesinin oturmakta olduğu Medine'nin kenar mahallelerinden birindeydi. Bir gün bir şeyden dolayı hanımıma öfkelendim. O da bana karşı geldi. benim bunu hoş karşılamadığımı görünce de sana cevap vermeme hoş karşılamıyorsun. Ama Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in hanımları da ona karşılık veriyor. Hatta onlardan birisi bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamber'le küs kalıyor dedi. Bunun üzerine evden çıkarak Hazreti Peygamber'in hane-i saadetlerine gittim. Kızım Hafsa'nın hücresine girerek ona, ''Siz Hazreti Peygamber size öfkelendiğinde ona karşılık veriyor musunuz?'' dedim. Hafsa, ''Evet'' dedi. Bu kez sizden herhangi birinizin bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamber'le küs kaldığı oluyor mu diye sordum. Hafsa yine evet dedi. Ben de ona şunları söyledim. Böyle bir şey yapan bir kadın mahrum olur, zarar eder. Siz Hazreti Peygamber'in size öfkelenmesinden dolayı Allah Teala'nın öfkelenmeyeceğinden emin misiniz? Böyle bir durumda o kadın helak olur. Ey Hafsa! Sakın Hazreti Peygamber'e karşılık vereyim deme. Ne ihtiyacın varsa benden iste, çekinme. Sakın komşun Hazreti Ayşe daha güzeldir ve Hazreti Peygamber'in yanında senden daha sevimlidir diyerek onu kıskanmaya kalkma. O karşılık veriyor ve Hazreti Peygamber de buna tahammül ediyor diyerek sen de karşılık vermeye kalkışma. Hazreti Ömer devamlı şunları anlattı. Ensardan bir komşum vardı. Onunla bir gün ben, bir gün o olmak üzere sırayla Hazreti Peygamber'e gidiyor ve dönüşte o gün vahiy gelip gelmediğini ya da başka hadiseleri birbirimize haber veriyorduk. Bir ara halk arasında Gassan kabilesi atlarını nallayıp bize savaş açmak için hazırlık yapıyorlar diye bir söylenti çıktı. Bu günlerden birinde sıra kendisine gelen komşum Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Akşam üzeri döndüğünde bana uğrayarak, ''Ey Ömer, bugün büyük bir hadise oldu.'' dedi. Ben de merakla, ''Hayrola ne oldu, yoksa Gassan kabilesi bize savaş mı açtı?'' diye sordum. Komşum, ''Hayır, bundan daha korkunç bir olay oldu. Hazreti Peygamber hanımlarını boşadı.'' dedi. Bunu duyunca, ''Eyvah, Hafsa zarar etti ve mahvoldu. Ben sonucun böyle olacağını tahmin etmiştim.'' dedi. Böylece sabahı zor ettim. Sabah namazını kılar kılmaz elbiselerimi değiştirerek Medine'ye indim. Doğruca Hafsa'nın hücresine gittim. Onun hücresinde ağlamakta olduğunu gördüm. Yanına vararak Hazreti Peygamber sizi boşadı öyle mi? Diye sordum. Hafsa, ben bir şey bilmiyorum. Kendisi de şu anda bir odaya kapanmış uzlete çekilmiştir dedi. Hafsa'nın söylediği odanın kapısında Hazreti Peygamber'in siyah bir kölesi bekliyordu. Gidip ona, ''Hazreti Peygamber'in yanına gir ve benim içeri girmek için izin istediğimi söyle.'' dedim. Köle içeri girdi. Biraz sonra çıkarak, ''Hazreti Peygamber'e senin ismini ve yanına girmek için izin istediğini söyledim.'' ''Hiçbir şey söylemediler.'' dedi. Bunun üzerine mescide girdim. Mescitte bir grup insan minberin yanına oturmuşlar, içlerinden bazıları da ağlıyordu. Ben de yanlarına oturdum. Ancak fazla dayanamayarak biraz sonra kalktım. Yine Hazreti Peygamber'in siyah kölesinin yanına vardım ve ona, ''Hazreti Peygamber'in yanına gir ve benim gelip içeri girmek için izin istediğimi söyle.'' dedim. Köle odaya girdi ve biraz sonra çıkarak birincisinde olduğu gibi, ''Senin gelip içeri girmek için izin istediğini söyledim. Ama Hazreti Peygamber cevap vermediler.'' dedi. Oradan çıkarak tekrar mescide girdim ve minberin yanına oturdum. Fakat biraz oturunca beni bir sıkıntı bastı. Tekrar kalkarak kölenin yanına geldim ve ona, ''Bir kere daha Hazreti Peygamber'in yanına gir ve benim içeri girmek için izin istediğimi söyle.'' dedimse de içeri girip çıktıktan sonra köle daha önceki cevabı verdi. Bunun üzerine arkamı dönerek gidiyordum ki, köle arkamdan beni çağırarak, ''Hazreti Peygamber girmen için sana izin verdi.'' dedi. Dönüp içeri girdim ve selam verdim. Hazreti Peygamber bir hasırın üzerine uzanmışlardı. Hasırın kaba kısımları onun yan taraflarında iz bırakmıştı. ''Ey Allah'ın Resulü, hanımlarınızı boşamışsınız, öyle mi?'' diye sordum. başlarını kaldırıp bana bakarak "Hayır," dediler. Bunları duyduğumda "Allahu Ekber" diyerek şunları söyledim: "Ey Allah'ın Resulü, bildiğin gibi biz Kureyşliler kadınlarına hakim ve galebe çalan bir kavimdik. Medine'ye geldiğimizde burada kadınlarına mağlup olan bir kavim bulduk. Böylece bizim hanımlarımız da buradaki hanımlardan bize karşı gelmeyi öğrendiler. Ben bir gün hanımıma kızmıştım. O da bana karşılık vermişti. Bundan hoşlanmadığımı görünce de sana cevap vermeme hoş karşılamıyorsun. Ama Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in hanımları da ona karşılık veriyor. Hatta onlardan birisi bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamber'le küs kalıyor," demişti. O zaman ben de şunları söylemiştim: "Onlardan kim böyle yaparsa mahvolur ve zarar görür. Onlar Hazreti Peygamber'in kendilerine öfkelenmesinden dolayı Allah Teala'nın öfkelenmeyeceğinden emin midirler? Allah'ın öfkelendiği kimseler de helak olur." Benim bu sözlerimi işiten Hazreti Peygamber tebessüm ettiler. Ben devamla, "Ey Allah'ın Resulü, ben o zaman kızım Hafsa'nın hücresine girerek ona, sakın komşunun Hazreti Ayşe'nin davranışları seni aldatmasın. Çünkü o senden daha güzel ve Hazreti Peygamber'in katında da daha sevimlidir," demiştim, dedim. Bunları dinleyen Hazreti Peygamber ikinci kez gülümsediler. Ben de bu fırsatı değerlendirerek, "Ey Allah'ın Resulü, oturup seninle konuşabilir miyim?" diye sordum. "Evet," buyurdular. Hazreti Peygamber izin verdiği için oturmaya devam ettim. Bir ara başımı kaldırdığımda odanın içerisinde tabaklanmış üç deri parçasından başka bir şey bulunmadığını gördüm. Hazreti Peygamber'e dönerek, "Ey Allah'ın Resulü, ümmetine genişlik ve bol rızık vermesi için Allah Teala'ya yalvarsanız olmaz mı? Biliyorsun ki o, kendisine ibadet etmedikleri halde İranlılarla Rumlara büyük genişlik ve bol rızık vermiştir," dedim. Bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber kalkıp oturarak, "Ey Hattab'ın oğlu, yoksa sen şüphe içinde misin? Allah Teala onların isteklerini ahirete bırakmaksızın sadece bu dünyada vermektedir," buyurdular. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan af talebinde bulunun," dedim. Hazreti Peygamber kendilerine kızmış ve kırılmış olduğundan hanımlarının yanına bir ay girmeyeceğine dair de yemin etmişlerdi. Ancak Allah Teala onu bu yaptığından dolayı kınadı. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'in hanımlarından uzaklaştığını duyduğumda doğruca mescide gittim. Halk toplanmış üzgün bir şekilde oturuyorlar, kendi aralarında Hazreti Peygamber hanımlarını boşadı diye konuşarak yerdeki çakıl taşlarıyla oynuyorlardı. Bu hadise kadınların perde arkasına çekilmesinden önceydi. Hadisenin ne olduğunu mutlaka öğrenmeliyim," diyerek Ayşe ile kızım Hafsa'nın yanlarına girdim. Onlara nasihatte bulundum. Bu sırada Hazreti Peygamber'in bir odanın eşiğinde oturmakta olduğunu gördüm. Hizmetçiyi çağırarak, "Ey Reba, Hazreti Peygamber'den benim için izin iste," dedim. İzin verildiğinde de yanına giderek Hazreti Peygamber'e şunları söyledim: "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala kadınlar hususunda sana bir meşakkat ve güçlük yüklememiştir. Senin için kadın mı yoktur? Hem onları boşamış olsam bile Allah ve onun melekleriyle Cebrail, Mikail, ben, Ebu Bekir ve bütün müminler seninle birlikteyiz. Allah'a hamdü senalar ederim ki ben ne zaman böyle bir görüş beyan etsem Allah Teala'nın beni tasdik etmesini ümit ederdim. Nitekim bu kez de öyle oldu ve benim konuşmamdan sonra, "Ey peygamberin hanımları, eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha iyi olan, kendini Allah'a veren, iman eden, boyun eğen, tevbe ve kulluk eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir," ayeti kerimesiyle, "Eğer ikiniz de ey Hafsa ve Ayşe tevbe ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü kalbiniz gerçekten buna meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka verecek olursanız onun Mevlası, yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hanımlarınızı boşamış mıydınız?" diye sordum. "Hayır," buyurdular. Bunu öğrendiğimde mescidin kapısına gelerek yüksek sesle, "Hazreti Peygamber hanımlarını boşamamıştır," diye bağırdım. Bunun üzerine şu ayet-i kerime indi. "Ne zaman onlara eminlik veya korkudan bir haber gelirse onu yayarlar. Eğer peygambere veya kendilerinden olan emir sahiplerine o emri götürselerdi, onlardan meselenin iç yüzünü anlayanlar gelen bu haberin ne olduğunu muhakkak bilirlerdi. Allah'ın fazlu rahmeti sizin üzerinize olmasaydı pek azınız hariç kesinlikle şeytana uyup gidersiniz." İşte bu meseleyi ben araştırıp ortaya çıkarmıştım. Hazreti Peygamber içeride, halksa dışarıda oturuyorlardı. Bu sırada Ebu Bekir Sıddık gelerek Hazreti Peygamber'in yanına girmek için izin istedi. Ona izin verilmedi. Biraz sonra da Hazreti Ömer geldi. O da içeri girmek için izin istedi fakat ona da müsaade edilmedi. Bir müddet sonra ikisine birden izin verildi. Birlikte içeri girdiler. Hazreti Peygamber etrafında hanımları olduğu halde oturuyor fakat onlarla konuşmuyordu. Hazreti Ömer, "Ben peygamberi konuşturmaya çalışacağım," dedi ve yanına gidip kendi karısını kastederek, "Ey Allah'ın Resulü, Zeyd'in kızını bir görseydiniz. Benden aşırı masrafa girmemi isteyince onun boynuna öyle bir vurdum ki," dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber mübarek azı dişleri görününceye kadar güldü ve "İşte şu anda etrafımda oturmakta olan hanımlarım da benden aşırı masrafa girmemi istediler," buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer, "Siz Hazreti Peygamber'den elinde bulunmayan şeyleri isteyip onu masrafa mı sokuyorsunuz?" diyerek kızları Ayşe ile Hafsa validelerimizi dövmeye kalkıştılar. Ancak Hazreti Peygamber onlara mani oldular. Hafsa ile Ayşe validelerimiz de, "Bundan böyle Hazreti Peygamber'den elinde bulunmayan bir şeyi istemeyeceğimize ve onu masrafa sokmayacağımıza dair yemin ederiz," dediler. O zaman Allah Teala, "Ey Peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle salayım," ayeti kerimesini indirdi. Bu ayetin inişinden sonra Hazreti Peygamber ilk önce Ayşe validemize dönerek, "Sana bir şey söyleyeceğim. Fakat senden acele etmemeni, annenle babana danıştıktan sonra karar vermeni istiyorum," buyurdular. Ayşe validemizin, "Buyurun söyleyin," demesi üzerine de Hazreti Peygamber ona inmiş olan ayeti okudular. Hazreti Ayşe, "Ben senden boşanma hususunda mı annen ve babamla istişare edeceğim? Hayır, ben Allah'ı ve onun Resulünü seçiyorum. Ayrıca sizden benim bu söylediklerimi diğer hanımlarınıza söylememenizi rica ediyorum," dedi. Onun bu sözleri üzerine de Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Allah beni zorlaştırıcı ve güçlük çıkarıcı olarak değil, muallim ve kolaylaştırıcı olarak göndermiştir. Sizden hanginiz benden boşanmak isterse onun isteğini yerine getiririm." Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Tahhir ayeti indiğinde Hazreti Peygamber ilk benden başlayarak "Sana bir şey söyleyeceğim. Fakat sakın acele etme. Kararını anne ve babanla istişare ettikten sonra ver," buyurdular. Hazreti Peygamber, "Annemle babamın benim kendisinden boşanmama razı olmayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bana, "Ey Peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle salayım," ayet-i kerimesini okuduklarında şöyle cevap verdim. "Hayır, ben Allah'ı ve onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorum." Böylece Hazreti Peygamber bu ayeti kerimeyi bütün hanımlarına okuyarak onları muhayyer bıraktı. Onlar da benim söylediğimin aynını söylediler. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ayşe ve Meymune validelerimiz de güzel geçinmeleri. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana, ben senin benden razı mı yoksa bana öfkeli mi oluşunu anlıyorum dediler. Ey Allah'ın Resulü, bunu nasıl anlıyorsunuz diye sorduğumda da şöyle buyurdular. Benden razı ve hoşnut olduğunda Muhammed'in Rabbine yemin ederim ki tabirini, bana öfkeli olduğundaysa İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki tabirini kullanıyorsun. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, doğru söylüyorsunuz. Fakat Allah'a yemin ederim ki öfkeli olduğum sıralarda peygamberliğini ve sevgini değil, sadece ismini terk ediyorum dedim. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte yolculuk yapıyorduk. Bir yerde konakladığımızda koşu yaptık ve ben onu geçtim. Fakat daha sonra biraz kilo aldığımdan bir başka yarışta da Hazreti Peygamber beni geçtiler. Bunun üzerine bana, bu daha önce beni geçtiğin yarışın karşılığıdır buyurdular. Abdullah bin Abbas şöyle anlatıyor. Bir gece teyzem Meymune validemize misafir oldum. Teyzem kadınların özel halinden dolayı o akşam namaz kılmıyordu. Yatma zamanı geldiğinde teyzem yan yana iki yatak serdi. Sonra da iki aba getirerek yataklarının başucuna koydu. Abalardan birini üzerine çekerek uzandı. Ben de yandaki yatağa yattım ve başımı da teyzemin yastığına koydum. Hazreti Peygamber de yatsı namazını kıldıktan sonra geldiler. Teyzemin yatağın başucuna koymuş olduğu abayı alarak onu peştemal gibi göbeğinin üzerinden bağladılar. Bundan sonra da teyzem Meymune validemizin üzerine aldığı abanın altına girdiler. Hazreti Peygamber gecenin sonuna doğru kalktılar. Duvarda asılı duran su kırbasını indirerek abdest aldılar. Bir ara kalkıp Hazreti Peygamber'in eline su dökmek istedimse de daha sonra hoş kaçmayacağını düşünerek bundan vazgeçtim. Hazreti Peygamber abdest aldıktan sonra yatağın yanına geldiler. Elbiselerini giyip peştemal gibi beline bağlamış olduğu abayı çıkardılar. Sonra da mescide giderek namaz kılmaya başladılar. Onun çıkışı üzerine ben de kalkıp abdest aldım ve gidip onun solunda namaza durdum. Hazreti Peygamber mübarek elleriyle beni sağ tarafına götürdüler. Onunla birlikte 13 rekat namaz kıldım. 13. rekatın sonunda oturduklarında ben de yanlarına oturdum. Bu sırada uyuklayarak benden tarafa eğildiler. Öyle ki yanakları neredeyse yanağıma değecekti. Bu durumda ondan uyuyan insanların hırıltısı geliyordu. Sonra Bilal gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, namaza!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber kalkarak sabah namazının iki rekatını, sünnetini kılmaya başladılar. O esnada Bilal de kâmet getiriyordu. Hazreti Peygamber'in ihtiyar bir kadına güzel muamelede bulunması. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına ihtiyar bir kadın geldi. Hazreti Peygamber ona kim olduğunu sordu. Kadın, ben Müzeyne kabilesinden Cessame yani çirkin isimli kadınım dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, sen Müzeyne kabilesinden Hassane, güzel isimli kadınsın. Nasılsınız? Durumunuz nasıldır? Bizden sonra neler yaptınız? Buyurdular ve kadına iltifatlarda bulundular. O da, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bizler çok iyiyiz dedi. Kadın çıktığı zaman Hazreti Peygamber'e, sen bu ihtiyar kadına niçin bu kadar hürmet gösterip iltifatta bulundun diye sordum. Hazreti Peygamber şu cevabı verdiler. Ey Ayşe, bu kadın Hatice zamanında bize gelip giderdi. Sen vefakarlığın imandan olduğunu bilmiyor musun? Ebu Tufeyl şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'i Cirane'de fakir kimselere et dağıtırken gördüm. O sırada ben devenin bir budunu ancak taşıyabilecek bir gençtim. Bir ara oraya bir kadın geldi. Hazreti Peygamber abalarını yere serdiler ve o kadını onun üzerine oturttular. O zaman ben orada bulunanlara bu kadın kimdir diye sordum. Hazreti Peygamber'in süt annesi Halime'dir, dediler. Hazreti Peygamber'in Habeşli hizmetçisi ve Abdullah bin Mes'ud'la güzel geçinmesi. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in Habeşli küçük bir hizmetçisi vardı. Bir gün huzurlarına girdiğimde o Habeşli hizmetçinin Hazreti Peygamber'in mübarek sırtlarını ovaladığını gördüm ve "Ey Allah'ın Resulü, sırtınızdan herhangi bir şikayetiniz var mı?" diye sordum. "Dün akşam bindiğim deve beni çok sarstı," buyurdular. Abdullah bin Mes'ud, Hazreti Peygamber'e ayakkabılarını giydirir, sonra da elinde asayla gitmek istedikleri yere varıncaya kadar onun önünde giderdi. Oraya vardıklarında Hazreti Peygamber'in ayakkabılarını çıkarır, koluna takar ve elindeki asayı da ona verirdi. Kalkmak istediklerinde de İbn Mes'ud, Hazreti Peygamber'in ayakkabılarını tekrar giydirir ve asayı da eline alarak hücrelerine dönünceye kadar onun önünde yürür ve Hazreti Peygamber'den önce de hücreye girerdi. Hazreti Peygamber'in Enes bin Malik'le güzel geçinmesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde ben 10 yaşında bir çocuktum. Vefatlarındaysa 20 yaşında bir delikanlı olmuştum. Annelerim beni Hazreti Peygamber'e hizmet etmek için teşvik ederlerdi. Adamın biri Enes bin Mali'ye, "Sen Bedir Savaşı'nda bulundun mu?" diye sordu. O da ona, "Behey anası olmayasıca, nasıl olur da ben Bedir Savaşı'nda bulunmamış olabilirim?" cevabını verdi. Muhammed bin Abdullah el-Ensari şöyle diyor. Hazreti Peygamber, Bedir Savaşı'na gittiklerinde Enes bin Malik de yanlarındaydı. O, Hazreti Peygamber'e hizmet eden bir gençti. Ensar gençlerinin ve bazı sahabilerin Hazreti Peygamber'e hizmette bulunmaları. Ensardan 20 genç Hazreti Peygamber'den ayrılmaz ona hizmet ederlerdi. Hazreti Peygamber bir işi yapmak istediklerinde onlara bu sahada görev verirlerdi. Sahabilerinden 4 ya da 5 kişi Hazreti Peygamber'in kapısından hiç ayrılmazlardı. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. İhtiyacı olur ya da bir yere gönderir diye Hazreti Peygamber'in kapısında sırayla beklerdik. Allah rızası ve sevap kazanmak için nöbet tutanlar çoktu. Bir gün kendi aramızda Deccal hakkında konuşurken Hazreti Peygamber yanımıza geldiler ve "Niçin böyle gizli konuşuyorsunuz? Ben sizlere bu şekilde konuşmayı yasaklamadım mı?" buyurdular. Ebu Derda veya Ebu Zer şöyle diyor. Hazreti Peygamber'den bir gece kapısında uyuyup bir ihtiyacı olduğunda beni uyandırması için izin istedim. İzin vermesi üzerine de bir gece orada uyudum. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir Ramazan gecesinde namazı Hazreti Peygamber'le birlikte kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber yıkandılar. O yıkanırken ben kendilerine örtü tuttum. Kullandıkları suyun bir kısmı artmıştı. Hazreti Peygamber bana, "İstersen bunu kaldır götür, istersen de üzerine biraz daha su koyarak yıkan," buyurdular. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, bu sizin kullandığınız suyun artığıdır. Onu su katmaksızın kullanmak bana daha hoş gelir," dedim. Sonra da bu suyla yıkandım. Bu kez de Hazreti Peygamber bana perde tuttular. "Ey Allah'ın Resulü, böyle yapmayınız," dediğimde de, "Hayır, sen bana perde tuttuğun gibi ben de sana perde tutacağım," buyurdular. Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'e ve yakınlarının çocuklarına sevgi ve ilgi göstermeleri. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber kadar çocuklara şefkat ve merhamet gösteren bir kimse görmedim. Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim, Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturan bir süt anneye verilmişti. Kadının kocası demirciydi. Hazreti Peygamber benimle birlikte o süt annenin evine gidiyor, oğlu İbrahim'i kucağına alıp öpüyor ve sonra da dönüyorlardı. İbrahim vefat ettiğinde Hazreti Peygamber, "İbrahim benim oğlumdur ve o henüz süt emdiği sırada vefat etmiştir. Bu yüzden de onun için cennette iki süt anne vardır. Bu iki süt anne onu süt emme süresi tamamlanana kadar emzireceklerdir buyurdular. Hazreti Peygamber, Abbas'ın çocukları Abdullah, Ubeydullah ve Kesir'i yan yana dizer ve sonra da karşılarına geçerek, kim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim derdi. Onlar da koşarak Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır ve göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir yolculuktan döndüklerinde yakınları çocuklarını da alarak onu karşılamaya çıkardı. Bir seferinde ailem beni de götürdü. Ben ona doğru koştum. Beni önlerine aldılar. Daha sonra da Hasan'la Hüseyin'den biri geldi. Hazreti Peygamber onu da arkalarına aldılar. Böylece üçümüz aynı deve üzerinde Medine'ye girdik. Abdullah bin Cafer şöyle anlatıyor. Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oynadığımız bir sırada Hazreti Peygamber yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde "Şu çocuğu bana uzatınız." buyurdular. Böylece beni bineğin ön kısmına oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek "Şimdi de şunu uzatınız." dediler ve onu da terkisine bindirdiler. Hazreti Peygamber bunu yaparken de amcası Abbas'tan çekinmediler. Çünkü o Ubeydullah'ı Kusem'den daha çok severdi. Sonra Hazreti Peygamber başımı 3 kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da "Ey Rabbim, sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur" diye dua ettiler. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le karşılaşmıştım. Hasan'la Hüseyin'i omuzlarına almışlardı. Onları bu şekilde görünce Hasan'la Hüseyin'e "Ne güzel bineğiniz var sizin böyle" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de "Bu ikisi de ne güzel binicidir" buyurdular. Hazreti Peygamber bir gün Hazreti Hasan'ı omzuna alarak dışarı çıktı. Karşılarından gelen bir kişi Hazreti Hasan'a "Ey çocuk, ne güzel bir bineğe binmişsin" dedi. Hazreti Peygamber de "Kendisi de iyi bir binicidir" diye ekledi. Hazreti Peygamber'in namaz kıldığı bir sırada Hasan'la Hüseyin ya da onlardan biri gelerek onun omuzlarına çıktı. Hazreti Peygamber secdeden veya rükudan kalkarlarken düşmesin diye onu tutuyorlardı. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına girmiştim. Hazreti Peygamber sırtında Hasan'la Hüseyin olduğu halde elleri ve ayakları üzerinde yürüyor ve bir taraftan da "Sizin bineğiniz ne güzel bir binektir ve sizler de ne güzel yüklersiniz" diyorlardı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek "Ey Allah'ın Resulü, Hasan'la Hüseyin kayboldular" dedi. O sırada vakit öğleye geliyordu. Hazreti Peygamber etrafında oturmakta olan bizlere "Kalkınız ve iki oğlumu arayınız" buyurdu. Bunun üzerine herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Böylece bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış duruyorlar ve önlerinde de kuyruğu üzerine dikilmiş, ağzından kıvılcımlar saçan bir yılan bulunuyordu. Hazreti Peygamber üzerine doğru yürüdüğünde yılan dönüp ona baktı ve sonra da çekilip oradaki deliklerden birisine girdi. Sonra Hazreti Peygamber Hasan'la Hüseyin'in yanına geldi ve onları birbirlerinden ayırdı. Yüzlerini okşayarak "Annem babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz" dedikten sonra birisini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Bu manzara karşısında onlara "Cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle" dedim. Hazreti Peygamber de "Ve ne güzel binicidir bu ikisi. Babaları ise onlardan daha hayırlıdır" buyurdu. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir yemeğe çağrıldık. Yemeğin verildiği eve doğru giderken, yolda çocuklarla oynamakta olan Hüseyin'e rastladık. Hazreti Peygamber onu görünce bizden ayrıldı ve ona doğru koştu. sonra da onu tutup kucaklamak istedi. Ancak Hüseyin sağa sola koşmak suretiyle ondan kaçıyor, bir yandan da gülüyordu. Nihayet onu yakalayan Hazreti Peygamber bir elini çenesinin altına, diğerini de başının arkasına koydu ve sonra da kucaklayarak öptü. Yanımıza geldiğinde de şöyle buyurdu: "Hüseyin bendendir, ben de ondanım. Kim onu severse Allah da kendisini sever. Hasan'la Hüseyin benim soyumu devam ettirecek çocuklarımdır." Hazreti Peygamber'in perişan durumdaki hanımının ihtiyaçlarını karşılaması ve onunla iyi geçinmesi için Osman bin Maz'un'a nasihat etmesi. Osman bin Maz'un'un hanımı bir gün Hazreti Peygamber'in hanımlarının yanına eski püskü elbiseler içinde perişan bir kıyafetle geldi. Hazreti Peygamber'in hanımları ona, "Niçin böyle eski elbiseler içinde ve perişan bir haldesin?" diye sordular. Kadın, "Nasıl olmasın? Kocam Osman bütün bir gece ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar," dedi. Hanımları da bu durumu Hazreti Peygamber'e haber verdiler. Bunu öğrenen Hazreti Peygamber bir gün Osman bin Maz'un'la karşılaştıklarında ona, "Ey Osman, sen benden niçin ders almazsın? Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim?" buyurdular. O da, "Evet ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun, sen benim için güzel bir örneksin," dedi. Bundan sonra onun hanımı Hazreti Peygamber'in hanımlarının yanına iyi bir giyimle ve güzel kokular sürünerek gelip gitmeye başladı. Osman'ın vefatı üzerine de hanımı ona şu mersiyeyi söyledi: "Ey gözlerim, Osman bin Maz'un'un ölümü üzerine kesilmez gözyaşlarınla cömertlik yap. Gözyaşlarını, gecelerini Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetle geçiren bir kişi için dök. Defnedilen ve ortadan kaybolan bir kişi olarak cennet onun için olsun. Artık baki mezarlığı ve orada bulunan ağaçlar onun için bir mesken olmuştur. Onun defniyle oradaki topraklar parlamaya başladı. Fakat buna rağmen onun vefatı ölüme kadar kesintisiz bir üzüntü verir. Bundan böyle gözyaşlarımı akıtan damarlarım asla kurumayacaktır." Abdullah bin Amr İbnül As şöyle anlatıyor: "Babam beni Kureyş'ten bir hanımla evlendirmişti. Ben o sıralarda kendimi oruç ve namaz gibi ibadetlere vermiş olduğumdan onunla ilgilenemedim. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir gün babam Amr İbnül As hanımıma, "Kocanı nasıl buldun?" diye sordu. O da, "O çok iyi birisidir. Fakat evlendik evleneli ne bir gün perdemi araladı ne de yatağıma yaklaştı," dedi. Bunun üzerine babam beni karşısına alarak azarladı ve küfürler savurarak şöyle dedi: "Ben seni Kureyş kabilesine mensup soylu bir kadınla evlendirdim. Sense ne ona yaklaştın ne de kendini boşayıp geri gönderdin." Sonra da gidip beni Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber de adam göndererek beni yanına çağırdı. Yanına vardığımda bana, "Sen bütün gündüzlerini oruçla geçiriyormuşsun öyle mi?" diye sordu. "Evet," dedim. "Peki bütün gecelerini sabahlara kadar ibadetle geçirdiğinde doğru mu?" dediklerinde yine "Evet," dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdular: "Ben böyle mi yapıyorum? Ben bazı günler oruç tutar, bazı günlerse yerim. Bazı geceleri ibadetle geçirir, bazılarındaysa uyur ya da hanımlarımla yatarım. İşte benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çevirenlerse benden değildir." Daha sonra da "Her ay bir hatim indir," dediler. "Ben bundan daha fazlasını yapacağıma inanıyorum," dedim. "Öyleyse her 10 günde bir hatim indir," buyurdular. Ben yine "Benim gücüm bundan fazlasına da yeter," dedim. O zaman "Madem öyle, her 3 günde bir hatim indir," dediler. Ve arkasından da "Başında, ortasında ve sonunda olmak üzere her ay 3 gün oruç tut," diye eklediler. Bunun üzerine "Ey Allah'ın Resulü, ben bundan daha fazlasını yapabilirim. Buna gücüm yeter," karşılığını verdim. Bu konuda bir süre karşılıklı konuştuktan sonra nihayet Hazreti Peygamber, "Bir gün oruç tut, bir gün ye. Bu şekilde tutulan oruç, oruçların en faziletlisidir. Bu, kardeşim Davud'un orucudur," buyurdular. Sonra da şunları söylediler: her ibadet eden kişide ibadete bir istek vardır. Her isteğin de bir fetreti, bir gevşeme devresi vardır. Bu devre ya sünnete ya da bid'ata doğru gider. Kimin gevşeme devresi sünnete doğru giderse o kurtulmuştur. Kiminki de bid'ata doğru giderse o da helak olmuştur. Mücahit şöyle diyor: Abdullah yaşlanıp da güçten düştüğünde oruç tutabilmek için üst üste birkaç gün oruç tutmayarak kuvvet toplardı. Bu günleri takip eden günlerde de oruç tutamadığı günler sayısınca oruç tutardı. Kur'an okurken de bazen fazla, bazensa noksan okuyor, 3 ya da 7 günde bir bitiriyordu. O şöyle derdi: Keşke zamanında Hazreti Peygamber'in ruhsatını ve söylediklerini kabul etmiş olsaydım. Çünkü şu anda onun teklifi bana kendi isteklerimden çok daha sevimli ve uygun düşmektedir. Fakat ben Hazreti Peygamber'den ayrıldığım sırada yapmakta olduğum ibadetleri terk etmeyi hoş karşılamıyorum. Selman-ı Farisi'nin hanımlarının haklarını gözetme hususunda Ebu Derda'yı zorlaması. Hazreti Peygamber Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'ya misafir oldu. Bu sırada onun hanımı Ümmü Derda'yı perişan ve yırtık pırtık elbiseler içinde görerek, "Bu halin ne böyle ey kardeşimin hanımı?" diye sordu. Ümmü Derda da, "Senin kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmamıştır." karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda geldi ve kardeşi Selman için yemek yaptırdı. Sofra geldiğinde Hazreti Selman Ebu Derda'ya, "Gel sen de ye," dedi. O da oruçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Selman, "Sen ev sahibi olduğun halde yemezsen, ben de bu yemekten asla yemem," dedi. O zaman Ebu Derda radıyallahu anh oturup onunla birlikte yedi. Gece olduğunda ise her zamanki gibi yine ibadete dalmak istedi. Ancak Selman ona engel olarak, "Hayır, artık yatıp uyumalısın," dedi. O da Hazreti Selman'ın sözünü dinleyerek yatıp uyudu. Ancak bir müddet sonra ibadet için tekrar kalkmak istedi. Fakat Selman radıyallahu anh bu kez de ona mani oldu. Nihayet gecenin sonlarına doğru Hazreti Selman, "Artık kalkabilirsin," dedi. Böylece ikisi birlikte kalktılar ve namaz kıldılar. Namazdan sonra Hazreti Selman Ebu Derda'ya şunları söyledi: "Rabbinin senin üzerinde bir takım hakları vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin." Ebu Derda radıyallahu anh daha sonra bunları Hazreti Peygamber'e naklettiğinde o, "Selman doğru söylemiştir," buyurdular. Zübeyr bin Avvam'ın karısı Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'yı çok kıskanması. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma şöyle anlatıyor: "Zübeyr bin Avvam'la evlendiğimizde onun bir atından başka dünyalık olarak ne bir malı ve ne de bir kölesi vardı. Atına ben bakmaya başladım. Onun yemini yediriyor ve suyunu içiriyordum. Zübeyr'in ayrıca bir de su taşıyan bir devesi vardı. Onun için de hurma çekirdeği döver, yedirir, su kırbasını da yıkar, tamir ederdim. Ekmek pişirmesini bilmediğim için komşularımız olan bazı kadınlar bu konuda bana yardımcı oluyor ve ekmeğimizi pişiriyorlardı. Deveye yedirdiğim hurma çekirdeklerini de Hazreti Peygamber'in Zübeyr'e vermiş olduğu bahçeden başımın üzerinde getiriyordum. Burası evden bir fersahın 1/3 kadar bir mesafeydi. Bir gün yine başımda hurma çekirdekleri olduğu halde eve dönerken yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştım. Yanında birkaç sahabi vardı. Hazreti Peygamber beni gördüklerinde develerini çöktürerek bana yanına gitmemi söylediler. O beni terkisine almak istiyordu. Bense erkeklerle birlikte gitmeye utandığımdan ve Zübeyr'in çok kıskanç biri olduğunu bildiğimden binmedim. Hazreti Peygamber de benim vaziyetimi anladıklarından daha fazla ısrar etmediler. Eve geldiğimde kocam Zübeyr'e yolda başımda çekirdekler olduğu halde gelirken arkadaşlarıyla birlikte bu tarafa doğru gelmekte olan Hazreti Peygamber'le karşılaştım. Beni terkisini almak için devesini çöktürdüler. Fakat utandığımdan ve bir de senin kıskançlığını bildiğim için binmedim dedim. Bunun üzerine Zübeyir, Allah'a yemin ederim ki senin başının üzerinde çekirdek taşıman bana Hazreti Peygamber'in terkesine binmenden daha ağır gelir dedi. Bu durumum babam Ebu Bekir bana bir hizmetçi gönderinceye kadar böyle devam etti. Artık bundan sonra benim gördüğüm işleri bu hizmetçi görmeye başladı. Babam bu hizmetçiyi göndermekle beni adeta kölelikten azat etmiş oldu. Kehmes el-Hilali şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'le oturduğumuz bir sırada bir kadın geldi. Hazreti Ömer'e yaklaşarak, "Ey müminlerin emiri, benim kocamın şerri ve kötülükleri çoğaldı. Buna karşılık hayırları ve iyilikleri azaldı," dedi. Hazreti Ömer ona, "Senin kocan kimdir?" diye sordu. Kadın, "Kocam Ebu Seleme'dir," karşılığını verdi. Hazreti Ömer, "Bildiğim kadarıyla o, Hazreti Peygamber'in sohbetlerinde bulunmuş doğru bir insandır," buyurdu. Ve sonra da yanındakilere dönerek, "Öyle değil mi arkadaşlar?" dedi. Orada bulunanlar da, "Evet ey müminlerin emiri, biz de onu aynen senin söylediğin şekilde tanıyoruz," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer bir kişiye, "Git Ebu Seleme'yi buraya çağır," dedi. Kadın, kocasının oraya çağrıldığını duyunca kalkıp Hazreti Ömer'in arkasına oturdu. Biraz sonra Ebu Seleme, Hazreti Ömer'in gönderdiği adamla birlikte geldi. Hazreti Ömer ona, "Ey Ebu Seleme, bak şu arkamdaki kadın senin hakkında ne diyor?" dedi. Ebu Seleme, "Ey müminlerin emiri, o kadın kimdir?" diye sordu. Hazreti Ömer de, "O senin hanımındır," dedi. Bu kez Ebu Seleme, "Peki o benim hakkımda ne diyor?" diye sordu. Hazreti Ömer'in, "O senin hayrının ve iyiliklerinin azaldığını, buna karşılık şerrinin ve kötülüklerinin çoğaldığını iddia ediyor," demesi üzerine de şunları söyledi. "Ey müminlerin emiri, o benim hakkımda çok kötü bir söz sarf etmiştir. Yemin ederim ki o Medine'nin hali vakti yerinde olan kadınlarındandır. Giyecek ve refah bakımından diğer kadınlardan daha iyi durumdadır. Fakat artık onun kocası çürümüştür." O zaman Hazreti Ömer kadına dönerek, "Sen buna ne diyorsun?" diye sordu. O da, "Doğru söylüyor," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onu kamçılayarak, "Ey nefsinin düşmanı! Sen bu kişinin malını yedin, gençliğini tamamen yok ettin. Sonra da elinde olmayan şeyler için kendisini şikayet etmeye başladın," dedi. Kadın, "Ey müminlerin emiri, acele etmeyin. Allah'a yemin ederim ki bundan böyle buraya bir daha gelmeyeceğim," deyince, Hazreti Ömer, "Ona 3 elbise veriniz," buyurdu. Elbiseler verildiğinde kadına, "Bu elbiseler sana attığım kamçıların karşılığıdır. Sakın bir daha da bu ihtiyar kişinin aleyhinde şikayette bulunma," dedi. Ravi der ki, "Şu anda kadının elbiseleri katlayıp koltuğunun altına alarak çıkmak için kalkmasını ve ondan sonra olanları görür gibi oluyorum." Kadın kalkmaya davrandığında Hazreti Ömer onun kocasına dönerek, "Sakın onu haksız bularak cezalandırmam senin ona kötülük yapmana sebep olmasın," buyurdu. O da böyle bir şey yapmayacağına dair söz verdi. Sonra ikisi birlikte Hazreti Ömer'in huzurundan ayrıldılar. Onların arkasından Hazreti Ömer şunları söyledi. "Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Benim asıl ümmetim içinde bulunduğum kuşaktır. Daha sonra sırasıyla ikinci ve üçüncü kuşaktakilerdir. Onlardan sonra öyle insanlar gelir ki bunlar şahitlik yapacakları sırada ondan önce yemin eder, kendilerinden şahit olmaları istenmediği halde şahitlik ederler. Bu insanlar çarşı ve pazarlarda gürültü ve şamata yaparlar." Bir kadının şikayeti üzerine Hazreti Ömer'in onun kocasını çağırtıp ona karısının haklarını gözetmesini tembihlemesi. Bir kadın Hazreti Ömer'e gelerek, "Sana dünyadaki insanların en hayırlısını şikayet etmeye geldim. Dünyada onun kadar salih amel işleyen bir kişi daha yoktur. İnsan onu ancak onun yaptığı amelleri yaparak geçebilir. O gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirir," dedikten sonra haya ve utancından gerisini getiremeyerek, "Ey müminlerin emiri, beni bu şikayeti tamamlamaktan bağışla," dedi. Hazreti Ömer de ona, "Allah sana mükafatını versin. Sen kocanı çok güzel bir şekilde övdün. Seni bağışlıyorum," diye karşılık verdi. Kadının gidişinden sonra Ka'b bin Sur, "Ey müminlerin emiri, o kadın utanarak gerisini getiremediyse de bence size açık bir şekilde birisini şikayet etti," dedi. Hazreti Ömer'in, "Peki o kimi şikayet etti?" diye sorması üzerine de Ka'b, "Kocasını şikayet etti. Çünkü o, karısının kendisi üzerindeki haklarından biri olan zevciyet hakkını gözetmemektedir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Derhal bana o kadınla kocasını getirin," diye emretti. Onların gelişinden sonra da Ka'b'a, "Bunların davalarını sen hallet," buyurdu. Ka'b, "Senin bulunduğun bir yerde ben nasıl hakemlik yapabilirim?" diye itiraz etmek istediyse de Hazreti Ömer, "Bu davaya sen bakmalısın. Çünkü ben anlayamadığım halde sen kadının ne demek istediğini anlayıverdin. Bu yüzden de bunların arasında hakemlik yapmak benden çok senin hakkındır," dedi. Ka'b da kadının kocasına dönerek şunları söyledi: "Allah Teala hoşunuza giden kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz," buyurmaktadır. Bu durumda 3 gün oruç tut, 4. günü de oruçsuz olarak karının yanında geçir. Aynı şekilde 3 gece sabaha kadar ibadet et. Ancak 4. geceyi karınla birlikte geçir. Onun verdiği bu hüküm üzerine Hazreti Ömer, "Senin bu yaptığın birincisinden de güzeldir," buyurdu ve onu Basra kadılığına tayin etti. Hazreti Ömer'in Ebu Garze'nin hanımına aile düzeninin bozulmaması için kocasına yalan söyleyebileceğini söylemesi. Ebu Garze bir gün İbnül Erkam adlı sahabiyi elinden tutup hanımının bulunduğu eve götürdü. Sonra da onun yanında hanımına "Beni seviyor musun?" diye sordu. Hanımı da "Hayır" karşılığını verdi. Bunun üzerine İbnül Erkam Ebu Garze'ye "Bunu niçin yaptın? Mutlaka bir sebebi olmalı," dedi. Ebu Garze de şunları söyledi: "Halk hakkımda çok dedikodu yapıyor. Ben de haklı olup olmadığımı göstermek istedim." Oradan ayrılan İbnül Erkam, Hazreti Ömer'e giderek olan biteni anlattı. Hazreti Ömer de Ebu Garze'yi huzuruna çağırtarak ona niçin böyle yaptığını sordu. O da İbnül Erkam'a verdiği cevabın aynını verdi. Hazreti Ömer bu kez de onun hanımını çağırttı. Kadın yanına çirkin yüzlü halasını da alarak geldi. Yolda gelirlerken halası kadına, "Eğer Ömer sana niçin böyle söylediğini soracak olursa, bana yemin verdirdi. Bu yüzden de hoşlanmadığım halde doğruyu söylemek zorunda kaldım dersin," diye tembihledi. Huzuruna girdiklerinde Hazreti Ömer kadına, "Niçin kocana kendisini sevmediğini söyledin?" diye sordu. Kadın da halasının kendisine tembihlediği gibi, "Kocam bana yemin verdirdi. Bu yüzden de hoşlanmadığım halde doğruyu söylemek zorunda kaldım," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi: "Hayır, böyle yapmayacaktın. Bu gibi durumlarda aile düzeninin bozulmaması için yalan söyleyebilirdiniz. Bütün evlilikler sevgi üzerine bina edilmiş değildir. Fakat siz hanımlar yine de kocalarınıza güzel davranmalısınız. Karı koca birbiriyle iyi geçinmelidirler." Atike binti Zeyd'in kocasının kendisinden sonra evlenmemesi için verdiği bahçeyi geri vererek Hazreti Ömer'le evlenmesi. Atike binti Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın hanımıydı. Abdullah onu çok severdi. Bir gün ona, "Ben öldükten sonra kimseyle evlenmemen için sana bir bahçe veriyorum," dedi. Daha sonra Taif muhasarasında düşmanın atmış olduğu bir ok Abdullah'a isabet etti. Hazreti Peygamber'in vefatından 40 gün sonra da yarası deşilerek vefat etti. Hanımı Atike onun için şu mersiyeyi söyledi: "Yemin ederim ki gözlerimin yaşı asla eksilmeyeceği gibi vücudum da topraktan arınmayacaktır. Eyke'nin güvercinleri öttüğü ve gece pırıl pırıl parlayan gündüzü kovaladığı sürece bu böyle devam edecektir. Daha sonra Hazreti Ömer kendisine talip olduğunda Atike ona, "Abdullah bana evlenmemem için bir bahçe vermişti," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Bu hususta bilenlere danış ve fetva iste. Bana kalırsa evlenmende bir mahsur yoktur," dedi. Atike de bu konuda Hazreti Ali'den fetva istedi. Onun, "Bahçeyi Abdullah'ın ailesine geri vererek evlenebilirsin," demesi üzerine de onu vermek suretiyle Hazreti Ömer'le evlendi. Hazreti Ömer, arkadaşlarından birkaç kişiyi düğün yemeğine çağırdı. Bunların arasında Hazreti Ali de vardı. Hazreti Ali, zamanında Atike'nin kocası Abdullah'la kardeş olmuştu. Bir ara kalkarak Hazreti Ömer'e, "İzin ver de Atike ile konuşayım," dedi. Hazreti Ömer, "Konuşabilirsin," diyerek ona izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali, Atike'ye şunları söyledi. "Ey Atike, hani sen Abdullah öldüğünde yemin ederim ki gözlerimin yaşı asla eksilmeyeceği gibi vücudum da topraktan arınmayacaktır demiştin." Bu sözleri işiten Atike bir feryat kopararak yüksek sesle ağlamaya başladı. O zaman Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye, "Allah seni affeylesin. Sen ailemi benden soğutmaya mı çalışıyorsun?" dedi. İbn Abbas'ın Hayızlı hanımıyla ayrı yatması ve buna haber alan teyzesi Meymune validemizin ona Hazreti Peygamber'in bu durumdaki hanımlarıyla ayrı yatmadığını söylemesi. Meymune validemizin cariyesi Nedve şöyle anlatıyor. Bir gün Meymune validemiz beni bir iş için İbn Abbas'ın evine göndermişti. İbn Abbas'ın evinde ayrı ayrı iki yatak serilmiş olduğunu gördüm. Döndüğümde Meymune validemize bunu anlattım ve bana göre İbn Abbas karısına darılmış ve bu yüzden de ayrı yatmaktadır dedim. Benim bu sözlerim ve anlattıklarım üzerine Hazreti Meymune, İbn Abbas'ın hanımı Serç el-Kindi'nin kızına haber göndererek durumu sordu. O da, "Aramızda herhangi bir dargınlık yoktur. Ancak ben şu anda hayız halinde bulunduğum için ayrı yataklarda yatmaktayız," cevabını gönderdi. Bunun üzerine Meymune validemiz birisi vasıtasıyla İbn Abbas'a şunları söyledi. "Sen Hazreti Peygamber'in sünnetinden yüz mü çeviriyorsun? Çünkü o hayızlı olan hanımlarından ayrı yatmazdı." İbn Abbas'ın bir cariyeye "Ey zinakar kadın!" diyen birisini azarlaması. İkrime şöyle anlatıyor. "Şu anda iyi hatırlayamıyorum. Ama bir gün İbn Abbas amcasının oğlunu ya da amcasının oğlu İbn Abbas'ı yemeğe davet etmişti. Yemek sırasında bir cariye kendilerine hizmet etmekteydi. Yemeğe çağrılanlardan birisi o cariyeye "Ey zinakar kadın!" dedi. O zaman oradakilerden biri o adama "Sus! Ne hakla ona böyle bir söz söyleyebiliyorsun? Şayet bu sözün için sana dünyada bir ceza verilmese bile ahirette mutlaka verilecektir," dedi. Adam da ona, "Sen böyle olacağından emin misin? Ya sözüm doğruysa?" diye karşılık verince İbn Abbas onlara müdahale ederek, "Allah Teala çirkin ve kötü şeyleri sevmediği gibi bunları söyleyen ağzı bozuk kimseleri de sevmez," buyurdu. Amr İbnül As'ın hanımının "Ey zinakar kadın!" diye hitap ettiği cariyesini kendisine bağışlatmak için azat etmesi. Amr İbnül As'ın hanımı kocasının saçını taradığı bir sırada cariyesini çağırdı. Ancak cariye biraz geç geldi. Kadın ona "Nerede kaldın ey zinakar kadın?" dedi. Bunun üzerine kocası Amr İbnül As hanımına "Sen onun zina ettiğini gördün mü?" diye sordu. O "Hayır," deyince de "Allah'a yemin ederim ki sen kıyamet gününde bu sözünden dolayı 80 kamçı yiyeceksin," dedi. Bu sözleri işiten Amr'ın hanımı cariyesine dönerek "Beni affet," dedi. Cariye de ona kendisini affettiğini söyledi. O zaman Amr İbnül As, "Şu an için onun seni affettiğini söylemesi hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o senin cariyendir. Bu yüzden de senden korktuğundan dolayı affettiğini söylemek zorunda kalır. Eğer gerçekten bağışlanmak istiyorsan onu azat et," dedi. Karısı, onu azat edersem bu günahımın kefareti olur mu diye sorunca da zannediyorum olur cevabını verdi. Sahabilerin birbirleriyle ve aile fertleriyle iyi geçinmeleri. Ebu Hureyre'nin bir zenci cariyesi vardı. Bu cariye yaptığı hareketlerle bütün bir aileyi bizar etmiş ve kendisinden bıktırmıştı. Sonunda dayanamayan Ebu Hureyre vurmak için kamçısını kaldırdı. Fakat sonra bundan vazgeçerek, "Eğer ahirette kısas yapılacağından korkmasaydım şu anda seni kamçılardım. Bunun yerine seni karşılığını mutlaka alacağım bir zata satacağım. Git, seni Allah rızası için azat ediyorum," dedi. Abdullah bin Kays veya İbni Ebi Kays şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde başkumandan Ebu Ubeyde ile birlikte onu karşılayanlar arasındaydım. Şam'dan epey uzaktaydık. Hep birlikte Şam'a doğru yola koyulduk. Ezriat denilen yere geldiğimizde oranın halkı Hazreti Ömer'i karşılamak üzere çalgılar çalıp kılıç ve mızraklarla oynamaya başladılar. Onları bu halde gören Hazreti Ömer, "Söyleyin şunlara, böyle yapmasınlar," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, "Ey müminlerin emiri, bu acemlerin adetidir. Eğer sen onları bu işi yapmaktan men edecek olursan, onlar bunu bizim kendilerine vermiş olduğumuz teminatı bozduğumuz şeklinde yorumlayacaklardır," dedi. Hazreti Ömer de, "O halde biz de onlara karışmayız. Hem şu anda onlar senin emrin altındadırlar," buyurdu. Bir gün Hazreti Ömer ile Hazreti Zübeyir yarıştılar. Yarışı kazanan Hazreti Zübeyir gülerek Hazreti Ömer'e, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki seni geçtim," dedi. Sonraları bir kez daha yarıştılar ve bu defa yarışı Hazreti Ömer kazandı. Bunun üzerine o da Hazreti Zübeyir'e, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki bu kez de ben seni geçtim," buyurdu. Süleym bin Hanzele şöyle anlatıyor. Kendisiyle konuşmak üzere Übey bin Kab'ın yanına gitmiştik. Bir ara ayağa kalktığında biz de kalktık ve onunla birlikte yürümeye başladık. Bu sırada Hazreti Ömer arkamızdan yetişerek Kab'a, "Sen bunların seninle birlikte yürümelerinin senin için bir övünç ve gurur, bunlar içinse bir zillet ve aşağılanmaya yol açacağını bilmiyor musun?" dedi. Bir kişi Selman-ı Farisi'ye gelerek, "Bugünün insanları ne kadar iyidirler. Allah'a yemin ederim ki yolculuk yaptığım sıralarda kime misafir oldumsa beni sanki babasının oğluymuşum gibi ağırladı ve çok güzel muamele etti. Bence bu onların güzel adet ve ahlaklarından ileri gelmektedir," dedi. Bunun üzerine Selman-ı Farisi şöyle buyurdu. "Ey yeğenim, bu imanın ilk meyvesidir. Görmez misin ki hayvanlar yükü ilk aldıklarında nasıl süratle giderler? Fakat biraz yol aldıklarında yavaşlamaya başlarlar ve nihayet bir yerde yürüyemez olurlar." Ebu Hayye kızı Hayye şöyle anlatıyor. "Bir öğle vakti evime bir adam geldi. Ona, "Ey Allah'ın kulu, bu sıcakta ne geziyorsun?" diye sordum. Adam, "Ben ve bir arkadaşım kaybolan bir devemizi arıyorduk. Arkadaşım şu anda aramayı sürdürmektedir. Bense gölgeleneyim ve biraz da su içeyim diye buraya geldim," dedi. O sırada evde bir miktar ayranımız vardı. Ondan getirerek kendisine ikram ettim. Ayranı içtiğinde, "Ey Allah'ın kulu, sen kimsin?" diye sordum. "Ben Ebu Bekir'im," dedi. Bunun üzerine, "Sen Hazreti Peygamber'in arkadaşı ve ismini işittiğimiz Ebu Bekir misin?" dedim. "Evet," dedi. Ben de kendisine kabilemiz olan Has'am kabilesi mensuplarının cahiliye döneminde birbirlerini yediklerini, Allah Teala'nın İslamiyet sayesinde bizleri kaynaştırıp kardeşler yaptığını söyledim. Sonra da, "Ey Allah'ın kulu, insanlar bu durumlarını ne zamana kadar muhafaza edeceklerdir?" diye sordum. "İmamları doğru olduğu sürece bu durumlarını muhafaza edebileceklerdir," buyurdu. "İmamlar dediğiniz kimlerdir?" dediğimde de şunları söyledi. Kabile halkının arkasından gittiği ve kendisine itaat ettiği reisler birer imamdır. İşte bunlar doğru kaldıkları sürece halk da böyle huzur içinde yaşayacaktır. Haris bin Muaviye şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanına vardığımda bana Şam halkını nasıl buldun diye sordu. Ben de iyi bulduğumu söyledim. Hazreti Ömer Allah'a hamd ettikten sonra zannediyorum siz müşriklerle oturup kalkıyordunuz buyurdu. Hayır ey müminlerin emiri, bizler onlarla oturup kalkmazdık dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. Eğer onlarla oturup kalkarsanız, nihayet birlikte yiyip içmeye de başlarsınız. Şunu biliniz ki, ancak böyle yapmadığınız sürece hayırlı bir toplum sayılırsınız. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye gelir ve giderlerini bir deri parçasına yazarak kendisine vermesini emretti. Ebu Musa'nın Hristiyan bir katibi vardı. Ebu Musa onu çağırtarak Hazreti Ömer'in istediği şeyi ona yazdırdı. Sonra da bu yazılanları Hazreti Ömer'e takdim etti. Hazreti Ömer bunu incelediğinde çok hoşuna gitti ve Ebu Musa'ya "Senin bu katibin güvenilir ve becerikli bir kişidir. Onu göndersen de mescitte bize Şam'dan gelen bir mektubu okusa" dedi. Ancak Ebu Musa "O camiye giremez" karşılığını verdi. Hazreti Ömer'in "Niçin? Yoksa cünüp mü?" demesi üzerine de "Hayır, fakat o bir Hristiyandır" cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin" ayeti kerimesini okudu ve Ebu Musa'nın uyluğuna vurarak onu huzurundan kovdu.